Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi siz yayını paylaşın, ben hemen az önce paylaşmıştım zaten, siz de çağırın herkesi. Bugünkü yayının başlığı tanıdık gelebilir size. Çünkü şöyle kabaca bir tarama yaptım dün gece bugüne kadar yaptığımız yayınların ki aşağı yukarı 1200 civarında yayın olmuş. Kabaca söylüyorum bu rakamı. 1200 civarında yayın var ve bunların içinde gerginliğin geçtiği yani bir sohbet konusu olarak, sohbeti açacak bir kelime olarak gerginliğin geçtiği yayın sayısı hiç de azımsanmayacak sayıda. Gerekçesi elbette biliyorsunuz hani muhalefetin ülkeyi germesi, ülkeyi yöneten kişinin bunda zerre kadar kabahat yok. Tam tersine böyle ülkeyi pamuklara sarıp sarmalayıp yaşatmak istiyor kendisi biliyorsunuz ama muhalefet CHP zihniyeti izin vermiyor buna. Neden bugün özellikle konuşacağız? Çünkü bugün birden fazla gerekçesi var bunun. Bir tanesi Gezi'nin üzerinde oluşturulmaya çalışılan büyük bir kuyruk acısı biliyorsunuz iktidar için 8 senedir bitmeyen bir kuyruk acısı beceremediği ne varsa Gezi'ye bağlıyor. Yani ekonomiyi yönetemiyor mesela Gezi'de Türkiye'nin parası çarçur oldu diyor. Türkiye'nin birlik beraberlik istikrarı Gezi'de bozuldu diyor. Aklına ne gelirse her türlü melaneti ona bağlıyor ama bugün birleştirilmiş içine işte çarşı davasının da sokulduğu Gezi'deki daha önce aslında farklı gerekçelerle farklı noktaya gitmiş davaların bugün yayının öncesinde paylaştım sosyal medyada Twitter'da lütfen görün Gökçer Tayıncıoğlu'nun sevgili Gökçer'in çok şık bir yazısı var bu konuda gerçekten kelimenin tam anlamıyla çok şık bir yazı hafıza tazeleyici bir yazı nasıl bir çuval dava haline getirildiğini anlatıyor bugün onun ilk duruşması var mesela ülke sadece bu bile yeterli bir gerginlik sebebi çünkü 8 yıldır bitmeyen bir kuyruk acısının peşinde abuk sabuk şeylerden bahsediliyor. Bu kadar mı? Değil. Mesela yıllardır cezaevinde tutulan, üstelik kendisiyle ilgili verilen kararlarla Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde, Avrupa Konseyi nezdinde, dünyanın gözünün önünde, bırakın bunları kurumları bir kenara, dünyanın gözünün önünde rezil rüsva olduğu durumlar var. Onlardan bir tanesi mesela Selahattin Demirtaş'ın da devam eden tutukluluk hali, tıpkı Osman Kavala gibi devam eden tutukluluk hali. Ama bütün bunların olduğu bir ortamda, yaşandığı bir ortamda çok rahatlıkla Türkiye'yi tek başına yöneten kişi çıkıp mesela demokrasiden bahsedebiliyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Utanmayan bir takım gazetelerde bunları alıp manşete çıkartıyorlar. Tıpkı dün hani Hürriyet'te birinci sayfadan size bir cümle okumuştum ya, insan biraz utanır şunu yazmaya diye. Ama aynen onda olduğu gibi. Bütün bunlar olurken bir üniversite öğrencisi sadece röportaj verirken, kalemden bahsederken apar topar gözaltına alınıyor mesela ülkede. Ve ülkeyi tek başına yöneten kişi aynı dakikalar içinde demokrasiden bahsediyor. O çocuklara zibidiler diyerek üstelik. Demokrasiden bahsediyor. Bütün bunlar yaşanırken biz akıl sağlığımızı dik tutmaya çalışıyoruz. Bugün yayının ikinci bölümünde yine göreceksiniz. Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde var. Her ikisinde de Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılmış. Söyleşi demeyelim de aslında bir sohbet toplantısından yansıyanlar muhtemelen. Oradaki bir ifade son derece dikkat çekici. Yani silahlı grupların karşı karşıya gelmesi, gerilimin artması falan filan. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman biz büyük bir sükunet içinde götürmek zorundayız bu süreci diye söylemiş Kemal Bey. Doğru mu? Doğru. Ama dün bir tehlikeye dikkat çekmiştim hatırlıyor musunuz? Ya çok böyle dengede, terazide gitmesi gereken bir süreç. Çünkü bir yandan iktidarın artık bangır bangır gideceği kesinleşmişken yani yandaş yalaka grupları dışarı çıkartın. Bunun dışında eli kalem tutan bütün kamuoyu şirketlerinin yaptığı yoklamalarda bağıra bağıra giden bir iktidarı görmüşken bunun bir rehavet yaratma ihtimali. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz içinizden pek çok kişi ki dün de söyledim bunu. Yani bir gazetecinin görevi iktidar ya da muhalefete yol göstermek değildir diyorsun ama yaptığın bu. Hayır, ben Türkiye'nin demokratikleşmesinden bahsediyorum. Ve burada önümüzde öyle bir engel var ki tam cümlesiyle okuyacağım size. Sanki bugünün iktidarının gitmesini istiyor olmak demokrasi karşıtı olmak gibi pazarlanıyor Türkiye'de. Bu korku yaratılmaya çalışılıyor. Daha önce seçimlerde verin şu kadar milletvekilini huzur içinde çözülsün bu iş diyen insan çıkıp bu kez de şu cümleyi kuruyor. Yani gerçekten aklın alacağı bir cümle değil söz ettiğim. Ciddi söylüyorum. Normal demokratik bir ülkede, sıradan dandik demokratik bir ülkede bile olabilecek bir şey değil. Lütfen dikkatli dinleyin cümleyi. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Bugün Türkiye'de iktidara inanmayan herkesin yaşadığı şeyi Erdoğan iktidardan gitmeme gerekçesi olarak gösteriyor. Çünkü diyor gidersek bize bunlar adil davranmazlar. Türkiye'de adalet yok ki. Türkiye'de adalet yok. Eğer adalet olmuş olsa bırakın adalet. Yani onu da koydum bir kenara. Çok büyük bir hedef koymuyorum. Öyle bir çıtamız olmayacak bizim. Ama şundan bile söz etmek mümkün olurdu. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları denetlemekle yükümlü olan Bakanlar Komitesi'nin daha önce ortaya koyduğu şekliyle hukuksuz şekilde tutukluluğuna devam edilen ve bugün Gezi davasının içine, çuvalın içine atılan mesela Osman Kavala olayında olduğu gibi, bugünkü duruşmada da adı geçeceği şekliyle, Selahattin Demirtaş kararında olduğu gibi, bu hukuksuzlukları tarihler öne çıkartılarak bitir söylemine rağmen adım atmıyorsa eğer, burada adaletten söz edemeyiz ki biz. Çünkü burada kabul ettiğiniz uluslararası sözleşmeler, yani ihtilaf halinde Türkiye'deki gelir geçer yasalarla ihtilaf halinde bunlar daha öncelikli olarak uygulanacaktır dediğiniz Avrupa sözleşmeleri var ya, dünya ile imzaladığımız sözleşmeler. Onları bile uyarlamıyorsunuz, uygulamıyorsunuz Türkiye'ye. Ve bugün bunlar varken siz adaletten bahsediyorsunuz insanlara. Cümle sadece bu kadar değil. Bu bölümünü özellikle öne aldım. Çünkü diğer bölümünü dün çok duydunuz sosyal medyada ve hepiniz dediniz ki yok ya, yok böyle bir şey söylemiş olamaz. Yok. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz. Ve burada anlatılan muhalefet. Bir dakika. Diyelim ki vazgeçmediler. Ne yapacaksınız? Şimdi hemen öyle demek istemedi daire başkanlığı gündeme gelecek. Onlar diyecek ki söyledi o değil ki. Yani siz bu yükü kaldıramazsınız anlamında söyledi. Ortadaki yük her geçen gün o kadar büyüyor ki ne kadar erken bırakıp giderse bugünün iktidarı toparlamak için o kadar çabuk kolları sıvama ihtimali olacak. Çünkü her geçen gün yeni zararlar yazıyor. İstanbul'da Büyükada'da iskelede yaşanan rezaletin ötesinde ki bununla ilgili bir karşı görüş de geldi. Bir hukukçudan geldi. İlginç, bence üzerinde durmak lazım. Deniyor ki burada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kira sözleşmesindeki hükümlere aykırı davrandığını da göz ardı etmemek lazım. Evet, burada TÜGVA yalan yanlış işler yapıyor. TÜGVA'nın yapısından kaynaklanıyor. Ama eğer burada bahsettiğiniz şey sadece bunun üzerinden gidilirse, yani kira kontratının üzerinden gidilmeyecek olursa yanlışlık yapılır. Ve bunun sonunda ortaya çıkacak durumda da %100 kendileri kaybedecektir. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zarar hanesine yazar bu. Doğru yerden gidilmesi lazım. Mert Elekçi yollamış bu görüşü. Olabilir çünkü o kira hukuku üzerinden, idare hukuku üzerinden de bakmış ama kira sözleşmesi üzerinden de bakmış. Bu ayrıca hukukçuların tartışacağı bir şey. Ama biliyor musunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka iskelelerdeki aynı şekilde işgale karşı da dava açmaya başladı. Orada da iadeyi istiyorlar. Çünkü burada imzalanan sözleşmeler rezalet ötesi. 2500 liradan, 2000 liradan bahsediliyor. Bugün İstanbul'da yurt arayan, üniversiteye nasıl devam edeceğini bilemeyen öğrenciler bu fiyatlara dandik daireleri bile tutamazken bir iskele kiralanıyor. İskelenin bir katı kiralanıyor bu fiyata. Türkiye böyle şeyler yaşıyor. Bir yandan yaşanan her türlü melanet insanlara kaskallanırken, siz yaptınız, sizin yüzünüzden oldu denirken, TOKİ Bakanı çıkıyor. Bence TOKİ Bakanı'dır. O kurum Erdoğan Bayraktar'dan beri TOKİ dışında hiçbir şey yapmamıştır çünkü. TOKİ Bakanı çıkıp diyor ki, kentlerin merkezlerine cami kuracağız, camilerin etrafından gelişeceğiz. Sebep? Bakın, yaşanan bütün bu gerilimin, yaratılmaya çalışılan gerilimin kuşkusuz bir nedeni var. Erdoğan biliyor, bu saatten sonra ülkeyi germek dışında bir seçeneği yok. Bu anlamda Kemal Bey'in söylediği haklı, gerginlik dışında sarılabileceği hiçbir şey kalmadı. Ekonomi yere yapışmış durumda şu anda. Atılan bütün yalanlar sadece birkaç saat sonra geri dönüp o öyle değil noktasında herkesin gözünün önüne diziliyor. Yani enflasyondan bahsediyorsunuz siz, işte kademeli bir düşüşten bahsediyorsunuz. Oysa bir bakıyorsun kademeli yükseliş var enflasyonda. İnsanlara diyorsun ki dün mesela 3600 ek göstergeyle ilgili sözleri Erdoğan'ın tarihe geçecek sözler. Bugün onlarla ilgili Hürriyet gazetesi büyük bir utanmazlık örneği sergileyerek demiş ki, yayının ikinci bölümünde göreceğiz, 3600 ek gösterge için tarih verdi. Bilin bakalım tarih ne zaman? 2022 yılının sonu. Aa, tesadüf. Yani diyor ki burada şair, oyunu bana verecek olursan bundan sonraki seçimde. Bakacağız yani. Ona göre bir şeyler yapılabilir de yapılamayabilir de, ama sorun sende çözülüyor. Sonuçta oyunu kime vereceğini iyi düşün. Yani burada ülkenin yönetimine talip olanlar bir an evvel vazgeçerlerse daha iyi olur. Sebep? Sebep çünkü ülkede demokrasi kalmadı artık. Tamamen yere yattı. Ülkede polis zabıtanın önünü kesiyor, zabıtayı gözaltına alıyor mesela. Gerekçe hukuksuz bir uygulama, sadece bu. Ötesi yok. Ve bütün bunlarla birlikte siz demin söylediğim gibi mesela ekonomiden bahsediyorsunuz, pat yere yapışıyor. Siyasetten bahsediyorsunuz mesela, dış politikadan bahsediyorsunuz. Libya diyorsunuz, Suriye diyorsunuz, İran diyorsunuz, Irak'ın durumu diyorsunuz. Atıp tutuyorsunuz sürekli. Gelen haberlere bakıyorsun mesela, olmuyor. Sonra sen Amerikan Lockheed firmasından yeni uçaklar siparişi verdiğini bir anda haber olarak görüyorsun. Oysa bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsun sen. Biz bundan çok kısa bir süre önce tam tersine Rusya ile bu tarz sözleşmelerin imzalanabileceğini duymuştuk. Ama Amerikan Lockheed Martin firması duyurdu işte yeni uçak alımı için Türkiye'nin para verdiğini, sözleşme imzaladığını. Sebep? Ne için yapıyoruz o zaman biz bunları? Hani bir tarafı gererken öbür tarafı biraz bollaştırarak denge siyaseti izlemeye mi çalışıyoruz? Alakası yok. Şu andan itibaren, ülke aslında uzunca bir süredir öyle ama belki son 4,5-5 aydır tamamen yokuş aşağı gidiyor. Freni patlamış bir kamyon gibi. Yalanla durdurmaya çalışıyorlar kamyonu da işte öyle bir şey olmuyor. Fizik kuralları geçerli çünkü. Orada o ivmenin karşısına çıkacak, o ivmeyi sıfırlayacak, en azından yavaşlatacak başka bir dirence ihtiyaç var. Ve o direnç gelmiyor. O direnç ne biliyor musunuz? Kamuoyunun tepkisi. Yani burada verilmeye çalışılan, göz ardı edilmemesi gereken gerginlik unsuru. Ya biz bundan 10 gün önce başka biri tarafından geriliyorduk. Unuttunuz mu? Diyanet İşleri Başkanı yapıyordu bu işleri. Fakat bakıldı ki Diyanet İşleri Başkanı'nın ciddiye alan yok. Apır sapır konuştuğu için insanlar onun karşısına başka bir gerekçeyle çıkmaya başladılar. Bir dakika dediler, bir dakika. Sen onu anlatırsın da gözüm, sen şu 13,5 katrilyonu yılda nasıl yutuyorsun bir anlatsana. Hop, durdu Diyanet İşleri Başkanı. Çünkü onun anlatabileceği yalan orada bitiyor. Ondan sonra kendi camiasını anlatmak zorunda. Neden gençler deizme, ateizme yöneliyorlar? Neden cami üzerinden yapılan siyaset insanların hayatına sirayet etmiyor artık? Hop, yeni unsurlar devreye çıkartıldı. Önce İsmail Kahraman, ama İsmail Kahraman o kadar büyük abukladı ki toparlamak zorunda kaldılar. Ortağı unuttular çünkü. Bizle alakası yok. Bizle alakası yok. Biz gerilebilirdik. Onda herhangi bir beis yok. Salla onu. Ama Devlet Bahçeli'nin daha önce söylediği söz ve ağır ifadeler kullanarak laiklik karşıtı grupları tanımlaması İsmail Kahraman'ın geri adım atmasına neden oldu. Dedi ki 4 madde tamam kardeşim, ben bunu söylemem, değiştirilemez. Biz asla geri adım atmayız. Çünkü pabucun ne kadar pahalı olduğunu, Abdülkadir Selvi ve benzerleri ne kadar yalan yazarsa yazsın, kamuoyu araştırmalarından dönen rakamlarla anladılar zaten. Burada laiklikle oynamak, milliyetçi unsurlarla oynamak Erdoğan'a oy falan kazandırmıyor. Tam tersine kürekle gitmeye başlıyor oy. E o zaman burayı toparlamak lazım. Kim çıkacak ortaya? Murat Kurum, TOKİ Bakanı. Çıkartalım, desin ki mesela kentleri camilerin etrafına kuracağız. Yeni kentler mi icat edeceksiniz? Ya da şöyle mi yapacaksınız mesela? Var olan merkezleri camilerle mi değiştireceksiniz? Bakın, buna karşı çıkmak demek, İslam'a karşı çıkmak falan demek değildir. Şimdi yalan buradan yayılmaya başlanacak çünkü. Her mahallede bir cami yok mu? Yaşadığınız yerleri düşünün. Camisiz mahalle biliyor musunuz? Bir tane, en az bir tane. Bazılarında 2-3-4 tane var çünkü. E bunlar varken neden durduk yerde bunu anlatır insanlar? Çünkü birleştirecek bir yer kalmadı. Kavgaya döndürmesi gerekiyor bu işi. Kavgaya dönmezse papazı buldular artık. Bu saatten sonra anlatacak bir şeyin de kalmadı. Baktın yetmiyor. O zaman sen ortaya çıkıyorsun işte. Diyorsun ki ülkeyi yönetmeye talip olanlar bundan bir an evvel vazgeçseler iyi olur. Olmazlarsa ne olur? Ha, yayının ikinci bölümünde göreceğiz onu işte. Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Sözcü hem Cumhuriyet Gazetesi'ne yansıyan demeci, yani Erdoğan'ın gerginliği nereye kadar götürebileceğinin farkında oldukları ve bunu dengeleyerek gidecekleri. Burada önemli unsur, siyasete oy verecek seçmenin de aslında bu dengenin etrafında dolaşmaktan yılmaması. Çünkü ülkede yaşayan herkes burasına kadar hani o abinin söylediği gibi bıhtık ya dediği için artık kimsenin tahammül gücü falan kalmadı. Herkes karşılıklı sertleşiyor ülkede. İşte burada siyaset bu sorunları çözme aracı olarak devreye girecek. Yapılacak şey projeyi ortaya çıkartmak, göstermek, nasıl halledileceğini göstermek ve insanları ikna etmek. Bu ikna çabası yerine gelirse ki bence gelmemesi için bir gerekçe yok. Yayına başlığını veren bu gerginlik hikayesi var ya, Erdoğan için tam tersine bir silah olarak çalışacak. Yani Erdoğan ne kadar gerebilirse ülkeyi o kadar kazanacak. Ama gerginliğin işe yaramadığı her ortamda, emin olun kendisi gerilecek. Ve gerildikçe yaptığı hatalarla, mesela İsmail Kahraman'ın söylediği bir sözü CHP'ye atfetmesi gibi hatalarla, bütün bunlarla kamuoyunun nezdinde artık bir lider olarak değişebilir imajı daha da çok yerleşecek. O zaman öyle demek istemedi daire başkanlığının gündeme gelmesinin, hemen devreye girmesinin de hiçbir önemi kalmayacak. Bugün uzunca bir süredir iletişim başkanlığının sözlerinin gündeme gelmemesi gibi. Hatırlayın, en son basketbol görüntülerini paylaşmışlardı. Sonra arazi oldu herkes. Çünkü orada öyle büyük bir rezalet yaşandı ki istenenin ortaya çıkmasını bırakın, Abdülkadir Selvi'nin üstüne yazdığı Cin Ali düzeyindeki yazıyla birlikte bir rezalet doğdu ortada. Şimdi yenisi yapılmalı. Yenisi mutlaka gerginlikten gelecek. Ama bu kez sorunun nereden çıkacağını çok iyi biliyoruz. Hepimiz dersimize çok iyi çalıştık. Yeter ki şu sükuneti koruyalım. Şimdi bugün haftanın son günü, yayının özellikle son 10 dakikasını bıraktım. Benim ihtiyacım var çünkü. Size 2 tane kitap tanıtacağım. 2 tane çok sağlam kitap tanıtacağım üstelik. Bunlardan bir tanesi çok yeni, dumanı üstünde. Bir tanesi benim özür dileyerek, geç kaldığımı söyleyerek başlamam gereken bir kitap. Arkadaki Gaye Boraloğlu'nun Dünyadan Aşağı kitabı iletişim yayınlarından çıkmış. İlk yayını 2018. Ben gerçekten çok geç kaldım. Çok geç kalmışım. Çünkü öyle bir karakterle tanışıyorsunuz ki bu kitabı okurken. Hilmi Aydın karakteri bugünün çağdaş edebiyatı içinde, Türkiye'de edebiyatın içinde gerçekten böyle Oblomov gibi ortaya çıkartılabilecek, üstünde konuşulabilecek bir karakter haline geliyor. Acayip bir tip. Aslında okudukça kendinizden nefret ediyorsunuz. Çünkü Hilmi Aydın bir parça hepimiziz. Bir cinayetle başlıyor. Daha doğrusu bir cinayet değil de alnında delikle, bir kurşun deliğiyle Balat'ta bir ağacın altında yaşayan Hilmi Aydın'ın sözleriyle başlıyor. Sonrası acayip bir hesaplaşma. Baba oğul hesaplaşması var, kadın üzerindeki zulüm var, içinde bir yandan Roboski katliamı var. Ne yaşadıysak, yazıldığı dönemde ne yaşandıysa Gaye Boraloğlu müthiş bir kurguyla yerleştirmiş. Ve o kadar hızlı akıyor ki kitap. Ne okuduğunuzu, ne zaman okuduğunuzu, ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğinizi gerçekten anlamıyorsunuz. Benim için öyle oldu kitap. O kadar hızlı ki, o kadar acayip bir süratle gidiyor ki kitap. Neresinden yakalayacağınızı şaşırıyorsunuz ve bir süre sonra okurken sizin de hızlandığınızı fark ediyorsunuz. Okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biliyorsunuz burada sevmediğim hiçbir kitapla ilgili övücü cümle falan kullanmadım. Arkadaşım, dostum, eşim, tanıdığım falan, böyle bir şey olmadı. Bir kitap kötüyse ve ben ısrar edip sonuna kadar okuduysam kötü olduğunu da söyledim burada. Hiçbir beis görmeden. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi ve çok pişmanım. Çok 3 sene önce okumalıydım ben bunu. 3 yıl önce okuyup 3 yıl önce anlatmalıydım size hatta. Çünkü buradaki Hilmi Aydın tipi hakikaten çok önemli bir karakter. Çok öne çıkacak, edebiyatta yerini alacak, oturacak, baş köşede duracaklardan bir tanesi. Aylak adam gibi. Gerçekten hiç abartmaya gerek yok. Aylak adam gibi bir yerde duracak. Çünkü okurken bir yerde nefret ediyorsunuz karakterden, onun yapış yapış tavırlarından, yalanından, dolanından. Sonra öyle bir yere giriyorsunuz ki ulan bu bana benziyor diyorsunuz. Bana benziyor, ben de yaptım bunu diyorsunuz. Gaye Boraloğlu müthiş bir iş yapmış. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Edebiyatta çok sık kullanılan bir şey ve çok da övülen bir şeydir biliyorsunuz bu. Yani erkek yazarlar için denir ki ya kadın dünyasını ulan bilmeden nasıl yazmış be, helal olsun. Gaye Boraloğlu burada bir değil birkaç tane erkeği o kadar kalıplarını ortaya dökerek yazıyor ki. Çok şaşırtıcı, gerçekten çok şaşırtıcı. Özürle bir kez daha söylüyorum. Dünyadan aşağı roman. Dünyadan aşağı neresi? İnsanın hayatla kendi arasında mesafe koyabileceği her yer. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Kitabın içinden bir şey çıkartıp size getirmek istemiyorum çünkü. Hani günün moda tabiriyle içinden bir parça anlatıp sizin dengenizi bozmak istemiyorum. Ama ne demek istediğimi okuduğunuzda anlayacaksınız. Sizde de olur mu bilmiyorum. Bende çok sık olur. Sevdiğim kitaplarda özellikle ama yazarın da burada ritmi uygunsa eğer hızlanmaya başlar okuma. Hatta böyle öyle bir şekilde siz bir anda dışarı çıkarsınız, beyniniz, zihniniz ayrıca okumaya başlar. Yazarla mücadeleye girişir o. Bu kitap resmen aynı hissi yaşattı bana. Hakikaten eline sağlık diyeyim. İletişim Yayınlarından çıkmış bir kitap. Gaye Boraloğlu'nun Dünyadan Aşağısı. İkinci kitap daha böyle dumanı gerçekten üzerinde bir kitap. İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınları arasından çıkmış. Perde Kapanmasa Görecektiniz. Üstelik şu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Ben size bununla birlikte başka fotoğraflar da göstereceğim bugün yayın sırasında. Deniz Yüce Başarır yazmış ama elbette Başar Başarır'ın da hakkını teslim etmek lazım. Deniz Yüce Başarır, Kemran Yüce'nin kızı. Başar Başarır da onun eşi. İkisi beraber muhteşem bir çalışmaya imza atmışlar. Muhteşem sözünü bilerek kullanıyorum. Benim gibi tiyatroyu seven bir adamsanız, edebiyatı da çok seviyorsanız, edebiyatla tiyatroyu birleştirecek şeyleri okumaktan hoşlanıyorsanız, üstelik tarihe de meraklıysanız, hakikaten elinizin altında olması gereken bir kitap. Çünkü bu kitap Kenter Tiyatrosu'nun ya da Kent Tiyatrosu'nun hani ilk adıyla sonraki dönüşümüyle birlikte 1959'dan 86'ya kadarki serencamını anlatıyor. Macerasını anlatıyor. Çünkü Kamran Bey, Kamran Yüce sadece bu tiyatronun oyuncularından bir tanesi değil, yöneticilerinden bir tanesi değil. Biletinden tiyatro dergisinin çıkartılmasına kadar. Evet, tiyatro dergileri çıkartılıyor o dönemde. Hani tiyatronun Shakespeare'in söylemiyle bütün dünyanın bir sahne olduğu haliyle, bütün kadınların ve erkeklerin birer oyuncu olup, sahneleri geldiğinde girip çıktıklarını anlattıkları haliyle, şu dönemi o kadar net, o kadar temiz anlatıyor ki 1986'ya kadar. Neden 1986? Kamran Bey'in hayatını kaybettiği yıl çünkü. Burada Perde Kapanmasa Görecektiniz, önemli bir söz, yanındaki yıldız da önemli, o şiiri de okuyacağım size. Tiyatroların dergileri var o dönemde ve dergiler öyle böyle dergiler değil. Hakikaten bugün olsa ortalığı edebiyat camiasını sallayacak dergiler. Ama burada bir hikaye başlıyor önce, her şeyin öncesinde. Yıldız Kenter'le, Müşfik Kenter'le başlayan, Şükran Güngör'le, Kamran Bey'le devam eden hukuk fakültesi öğrencisi o sırada. Muhsin Ertuğrul adını sıkça duyduğumuz, onun Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nda hocalık yaptığı dönem. Yani şöyle düşünün ortamı. Yıl 1944. Muhsin Ertuğrul, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hoca. Konservatuvarın müdürü, yöneticisi ünlü Alman tiyatro adamı Karl Ebert. Gerçekten tiyatro kuramı için son derece önemli bir adam. Hakikaten tiyatronun tanrılarından bir tanesi. O dönemde biliyorsunuz hani konuşmuştuk, Atatürk'ün çok büyük dehası bu. Faşizmin yükseldiği Almanya'dan Yahudi akademisyenler kaçmaya başlıyorlar. Çünkü öldürülmek de tehdit ediliyor. Bazıları zaten öldürülüyor. Karl Ebert ve benzerleri de o dönemde işte mimarlar, mühendisler, bilim insanları Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye onlar için güvenilir bir liman. Hem genç bir cumhuriyet, daha çok genç, 20 yaşında öyle bir cumhuriyet, hem de çok aydın bir yöneticisi var. Mustafa Kemal Atatürk. Onlara müthiş imkanlar, ülkenin olmayan yokluk içindeki müthiş imkanlarını açıyor ona. Herkes her şeyi yapabiliyor. 1944 yılı konservatuvar Ankara'da daha 8 yaşında. 1936'da kurulmuş. Ve orada 1944 yılında ailesinin aslında çok razı gelmemesine rağmen tiyatro konusunda çok yetenekli olduğunu bilen ve bu konuda ısrar eden gencecik bir kız. Yıldız Hanım, daha sonradan biz onu Yıldız Kenter olarak bileceğiz tabii. Yıldız Hanım konservatuvar okumaya başlıyor. Ve konservatuvarda çok başarılı bir öğrenim dönemi gösteriyor. 5 yıllık konservatuvarı 4 yılda bitiriyor. Sene 1948. 1948 yılında ilk oyununa çıkıyor. Konservatuvarı yeni bitirmiş. Düşünün 5 yıllık okul 4 yılda bitmiş. O dönemde Muhsin Ertuğrul öğretmeni ve ilk oyun, Yıldız Hanım'ın oynadığı ilk oyun çok acayip bir şey. Shakespeare'in 12. gecesi. Çok ağır bir oyun. Üstelik orada başrol oynuyor. O kadar yetenekli ki. Ve insanın böyle içini kımıldatan, gözlerini dolduran acayip bir mektup yazıyor Muhsin Ertuğrul öğrencisine. İlk gecenin anısına. Çünkü oyunda temsiline çıkacağı oyun gerçekten çok ağır bir oyun. Shakespeare'in çok önemli bir eseri ama Yıldız Kenter'e bir yandan da çok güveniyor. Bakın şöyle bir mektup yazıyor. Yıldız, iki gözüm kızım. Bugün senin meslek hayatına ilk adımını attığın mübarek bir gündür. Mübarek diyorum çünkü Shakespeare gibi bir dahinin 12. gece kadar güzel bir eserinde baş kadın rolü oynayarak sahneye atılmak şimdiye kadar çok az bahtiyara nasip olmuştur. Fakat sakın bu başlangıç seni gurura sürüklemesin. Bilakis daha çok çalışmaya ve daimi bir tevazuğa bağlasın. Esasen ben senin dürüst ve kuvvetli seciyenden bunu bekliyorum. Bugünün hayatında çok uğurlu olmasını ve bütün kalbimle diler, sana Tanrı'dan muvaffakiyet, sıhhat ve saadet temenni ederim evladım. Muhsin Ertuğrul. Ne kadar acayip değil mi? Burada kullandığım bütün görseller için sağ olsun sevgili Deniz Yüce Başarır'dan izin aldım. Onu bilin de hani kimsenin emeğini yutmak değil derdim. Kitabı burada birkaç tanesini göstereceğim ben size. Kamuran Bey dediğim gibi o dönemde hukuk fakültesi öğrencisi ama içinde tiyatro aşkı var ve Muhsin Ertuğrul artık Demokrat Parti'nin de iktidara gelmesiyle birlikte 1950'den itibaren dayanamıyor devlet tiyatrolarında. Çünkü öyle bir Demokrat Parti'nin öyle bir kafası var ki hani bugün TOKİ Bakanı diyor ya şehirleri camilerin etrafına kuracağız. Sebep? Böyle istiyoruz çünkü biz. Muhsin Ertuğrul İstanbul'a gidiyor. Yapı Kredi Banka o dönemde bir kültür organizasyonuna giriyor. Ve Muhsin Ertuğrul bu kültür organizasyonunu üstlenmişken onunla birlikte merhum Kamuran Bey onu görün, yakışıklılığa bakar mısınız? Kamuran Yüce. Şükran Güngör'le birlikte hukuk fakültesinden arkadaşlar onlar da tiyatroya katılıyorlar. Ve onlarla birlikte başlayan bu macera acayip bir noktaya devam ediyor. Çünkü iş sadece Kenter Tiyatrosu değil bu kitapta anlatılan. Onlarla birlikte Kenter Tiyatrosu'na gidilen aşamada pek çok bildiğimiz, gördüğümüz büyük ustanın geçtiği çok acayip bir tarih sahnesi. Bakın mesela size Site Tiyatrosu'ndan, tam o gidişat içinde Site Tiyatrosu'ndan bir fotoğraf göstereceğim şimdi. Beni çok çarptı bu fotoğraf. Siz de görün, bilin istedim. Site Tiyatrosu'nda bir oyun oynanıyor. Ve burada oyunda soldan sağa insanlara bakalım şimdi. Cahit Irgat en başta duran. Onun yanında Sadri Alışık var. Merhum Sadri Alışık. Onun yanında Kamuran Bey'i görüyoruz, Kamuran Yüce. Turgut Boraloğlu'nu görüyoruz onun yanında. Gencecik bir adam var arada, görüyor musunuz? Genco Erkal o. Genco Erkal'ın hemen yanında Şükran Güngör var. Ve onun yanında çok acayip bir yakışıklılık, bir Yunan heykeli gibi Müşfik Hoca, Müşfik Kenter. Onların oynadıkları bir oyundan. Ve bununla birlikte pek çok binlerce fotoğraf taranarak oluşturulmuş gerçek bir arşiv çalışması. Bunun içinde beni çok etkileyen birkaç yer oldu. Hani dedim ya, tiyatro dergileri çıkıyor o dönemde. Mesela Site Tiyatrosu'nun, demin size gösterdiğim hani oyundan bir fotoğraf göstererek anlattığım Site Tiyatrosu'nun içinde çıkan dergide Orhan Veli'nin ölümü üzerine bir şiir yayınlanıyor. Şiir alt başlığını taşıyor. Oktay Rıfat yazıyor. Ben hayatımda ilk kez gördüm ki Orhan Veli'yi bildiğimi iddia ederdim ama bu şiiri ben bilmiyordum. Şiirdeki zarafete bakar mısınız? Ağat, önce üstün başın eskidi, etlerin gözün kaşın eskidi. Ne varsa taze bildiğin eskidi oğlu eskidi. Elden ayaktan oldun kardeşim, kalem parmaktan tırnaktan. Bir canın vardı cıvıl cıvıl, candan oldun kardeşim. Satırlara kaldın kitaplar içinde. Hani saç, kirpik, deri. Öf, ne kötü dünyaymış. Bir Orhan Veli varmış. Gel, gel kardeşim Orhan. Benim ellerimi al. Benim gözlerimi kullan. Ne kadar güzel yazmış değil mi Oktay Rıfat? Site dergisinde yayınlanıyor bu şiir. Neyse anlattım ya size hani Kenter Tiyatrosu'na gidişi, işte onların 1986'ya kadarki süreci biliyorsunuz. Zaten kitabın yazılma gerekçesi de o. Yıldız Hanım'ın ölümünden sonra artık tiyatronun ne hale geleceği, nasıl kullanılacağı falan konuşulurken Ekrem İmamoğlu tiyatronun alınacağını, o binanın sahipleneceğini, Harbiye'deki binanın ve tiyatro salonu olarak kullanılacağını söylemişti. O yapıldı. Zaten o düzenlemenin üzerine yazılmış bir kitap. Şimdi size bir fotoğraf daha göstereceğim. Çok şık bir fotoğraf yine. Böyle tarihin içinde nerelere gidip geliyorsunuz? Böyle ne oluyor, ne bitiyor? Ben neredeyim? Şu kitap var ya, 2,5 saat itiraf. Dün sabahki yayına hazırlanırken gece ben 2,5-3 saat sadece bununla geçirdim. Çünkü kendime gelebildiğimde gece saat 1 olmuştu. O kadar dağıttı beni kitap. Fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Kenter Tiyatrosu'nun ilk kadrosu. Sol başta en önde oturan gencecik insan Gence Erkal. Onun yanında Kamuran Yüce oturuyor. Şükran Güngör var. Arada gördüğünüz o güzel gencecik kadın Çiğdem Selişik. Daha sonrasında işte Amerika'ya yerleşen, orada hayatına devam eden Çiğdem Selişik. Yanında Müşfik Kenter var. Yanında gencecik Yıldız Hanım'ı görüyorsunuz. Onun yanında da Çolpan İlhan. Ne kadar güzel değil mi Çolpan Hanım? Su gibi değil mi ya? Hepsi birbirinden etkileyici. Böyle yüzlerce fotoğrafın olduğu gerçek bir tarihi geçit bu kitap. Hakikaten benim gibi, dediğim gibi edebiyatı, tiyatroyu seviyorsanız, hele bunların ötesinde tarihe de merakınız varsa, kafa uçuyor bir anda. Benim öyle oldu. Bu kitabın adı Neden Perde Kapanmasa Görecektiniz biliyor musunuz? Onu sona bıraktım. Çünkü burada Kamuran Yüce, merhum Kamuran Yüce'nin şiirinde geçen bir dize o. Diyor ki 1953 yılında Kamuran Yüce. Ben oyuncuyum. Eski Yunan'dan beri, şimdi adım değişti biraz, serseri. Sizi güldürmek ödevim, zaman zaman ağlatmak. Eğer isterseniz takla atmak. Acılarım yok, size sattım. Perde kapanmasa görecektiniz, az daha ağlayacaktım. Rüyam alkışlarınızla dolu, küçük görmenizle günüm. Söylesem anlar mısınız? Çok üzgünüm. Beğendiğiniz zaman sevincim sonsuz. Evinize dönünce beni unutursunuz. Ben palyaçoyum, kralım, Hamlet'im. Ben sizinle başladım, sizinle varım. Ben söyleyemediklerinizim, düşündükleriniz. Desem inanmayacaksınız. Ben gölgeniz. Çok güzel bir kitap. Çok teşekkür ediyorum sevgili Deniz Yüce Başarır'a, zarafeti için, bu kitabı benimle paylaştığı için. Hakikaten hepinizin çok işine yarayacağını, çok seveceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi tiyatroya, edebiyata çok meraklıysanız, bununla birlikte tarih izlemek, tarih okumak da hoşunuza gidiyorsa, Türkiye'nin yani 27 yıllık bir dönemde aslında nereden nereye geldiğini, kültür sanat hayatının ne olduğunu, üstelik hepsi birbirinden muhteşem fotoğraflarla, yazılarla, şiirlerle, demin size anlatmaya çalıştığım, göstermeye çalıştığım, bütün bu eserlerle bir arada göreceksiniz. Gerçekten çok çok çok hoşunuza gideceğinden eminim. Perde kapanmasa görecektiniz, az daha ağlayacaktım diyor ya merhum Kamuran Yüce. Nur içinde yatsın. Çünkü bu fotoğrafın içindeki insanlar artık çok uzaktılar. Genco Hoca'ya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Şu fotoğraftaki insanlar Genco Erkal, Yıldız Kenter, Kamuran Yüce, Çolpan İlhan, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Çiğdem Selişik ve Şükran Güngör'ün olduğu muhteşem bir fotoğraf. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu hafta için de teşekkür edeyim. Belki ikinci yayına katılamayacaksınızdır. Çünkü o yüzden şimdiden bir teşekkür ileteyim. Bu hafta boyu benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Biz aynı şeye inanan insanlar değiliz. Hayata aynı yerden bakan insanlar da değiliz. Farklıyız çünkü, bu kaçınılmaz. Kimimizin etnik kökeni, kimimizin cinsel yönelimi, kimimizin inancı inançsızlığı, kimimizin engeli engelsizliği hayatımızı çok değiştiriyor bizim. Bakışımızı da etkiliyor. Siyasi görüşlerimiz, siyasete uzaklığımız, bunların hepsi çok çok uzak şeyler. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Bu ülke vatanımız. Biz aynı ülkede iyi yaşamak isteyen insanlarız. Birbirimizden korkmadan, bunun için konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz dediğimizde de zaten yapıyoruz 6 senedir. Bundan sonra da yaparız diyoruz. Yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayını sürsün kardeşim. Bu yayında konuşulanlar, anlatılanlar başka yerde anlatılmıyor, konuşulmuyor derseniz ve yayını desteklemek için ne yapılacağını merak ediyorsanız eğer YouTube kanalına abone olmanız öncelikli talebim. Zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazıp arayarak, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresindeki o YouTube abone ol düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. Paralı pullu bir şey değil bu. Bir tek mail adresi yazacaksınız. YouTube üzerinden bu yayına maddi, küçük maddi katkılar iletmek mümkün mü? Evet, katıl düğmesi var orada. İsterseniz kullanacaksınız. İstemediğiniz sürece böyle bir şey yok. Yayınlar her zaman parasız ve bundan sonra da hep öyle olacak. Onun dışında yayın sırasında online destek olmanız mümkün. Süper Chat uygulamasından, Süper Sticker uygulamasından yapıyor zaten bazı izleyiciler, görüyorum. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemeniz mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. Hepsini bir kenara koyun. En büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Bir saat değil aslında, 10.30'a yetişiriz, merak etmeyin. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.